Ayrım 17.
Sayfa 170. Şahin Bey Nemika'nın elini tuttu. Balkona yanaştırdı. Bahçe çeşitli yerlere serpiştirilmiş lambaların ölgün ışığında bir cennetin fecrine benziyordu. Aşağıdaki köşk bekçisine seslendi. Bütün ışıkları yak. Cennetin fecri birden bol renkli bir öğleden sonrası aydınlığına kavuştu. Şahin Bey Nemika'yı bahçeye doğru yönlendirdi. Nemika'nın gelişigüzel fırlattığı ceketini aldı. Salondan limonluğa ve limonluktan verandaya açılan kapılardan geçtiler. Şahin Bey elindeki ceketi Nemika'nın omuzlarına koydu. Hava güzel ama serinlikle şaka olmaz. Birlikte verandanın bahçeye açılan merdivenlerine yöneldiler. Şahin Bey birkaç basamak geride durup bir süre bahçeyi seyretti. Sonra Nemika'yı alıp arkadaki meyve ağaçlarının bulunduğu büyük seraya götürdü. Seranın bütün ışıkları yakılmış, ağaçlar dalgın ve huzurlu bir uykudan adeta zorla uyandırılmışlardı. Nemika bu kadar büyük bir serayı ilk kez görüyordu. Belki yüzlerce mandalina ağacı bir askeri düzen içindeymiş gibi dizilmişlerdi. Camekanların şeffaf kubbesinde kimsenin görmediği bir cennet yaratılmıştı. Şahin Bey bahçede gezerken meyve ağaçlarının gövdelerine vurulmuş fazla derin olmayan balta izlerini gösteriyordu. Nemika her gösterilen ize bakıyor ama bundan nasıl bir anlam çıkarması gerektiğini kestiremiyordu. Şahin Bey bütün ağaçları gösterdi. Kimini derinden, kimini yüzeyden yaralayan küçük balta darbelerini hayatın sevimsiz tokatları gibi görmüş ve sevinçli tabiatına meyus bir gölge düşürmüştü. Geri döndüler. Köşkün girişine kadar sessizce yürüdüler. Şahin Bey'in işaretiyle büyük kameriyenin altına hazır koltuklar konuldu. Sehpanın üzerine beyaz örtü serildi ve ışıklar söndürüldü. Tekrar ölgün ışıkların yarattığı cennetin fecir vaktine dönüldü. Nemika olanlara anlam veremiyordu. Durup dururken Şahin Bey neden kendisini meyve ağaçlarının bulunduğu bölüme getirmişti? Şahin Bey hiçbir şeyin sırrını vermeyen bir sükunetin sahibiydi. Herkesin heyecanlar içinde kıvrandığı anlarda bile soğukkanlılığını korur, başkalarının çığlıklar attığı yerde istifini bile bozmazdı. Acaba ne olmuştu ki Şahin Bey alışılmışın dışında hareket ediyordu? Söylediklerinden özel bir anlam çıkarmış olması ihtimalinde düşündü. Söylediklerini zihninden geçirdi. Bunların hiçbirinde Şahin Bey'i sıra dışı bir davranışa yönlendirecek şey yoktu. Şahin Bey Nemika'yı sıygıya çekmek niyetindeydi. "Sana aynı anda iki erkeği idare edecek bir kadının ne kadar güçlü olması gerektiğini biliyor musun?" diye sormuştum. Nemika başını sallayarak onayladı. Böyle bir onayın yetmeyeceği endişesine kapılıp sesini yükseltti. "Evet." Şahin Bey sorularını sıralamaya niyetliydi. "Sen de bana kaç erkek olması önemli değil, hepsinin tek bir kadına karşı olmaları yeterli. Her biri cesaretime heyecan, intikamıma hiddet katıyor," demiştin. Nemika sözlerine yapılan eklemelerin özel bir anlam, hatta hatırlatma niyeti taşıdığı hissine kapıldı. Bunun ileride daha derin bir yanlış anlamaya meydan vermemesi için işin başında uyarmayı uygun buldu. "İntikam sözcüğünü şimdi siz eklediniz." "Ürktün mü?" "Hayır, sadece erken buldum." Nemika'nın tereddüdü birden endişeye dönüştü. Farkına varmadığı bir hata mı işlemişti? Eğer böyleyse ve bu işte başarılı olmazsa hem Cavidan'ın hem Şahin Bey'in desteğinden mahrum kalma tehlikesi vardı. O zaman gerçekten kendisi için hiçbir çıkış kapısı kalmamış olacaktı. Cavidan'ı tanıyordu ve onun kendi üzerinde baskı kurmasına karşılık başını dik tutmuş ve kolay lokma olmadığını anlatmıştı. Şimdi Şahin Bey'in aynı üslup içinde davranmasını da yersiz bulmuş, bunun da aynı şekilde cevaplandırılması gerektiğine karar vermişti. Artık ne söyleyeceğini biliyordu. Bunları Şahin Bey'in de bilmesini istedi. "Sizi daima çok yüksek bir seviyede tuttum. Ne dokunmanıza izin verdim, ne de size dokunmayı aklımdan geçirdim. Bana yardımcı olduğunuzun farkındayım. Bunun için benden bir şey beklediğinizi de sanmıyorum. Eğer öyle değilse hayatıma yeni bir tanım getirmek zorunda olacağım." Şahin Bey bu hükümden memnun oldu. Olayları doğru terazide tartmakta olduğunu biliyordu. Nemika'nın önüne bir kadeh içki sürdü. Nemika başını iki yana sallayarak istemediğini belirtti. "Hayır, istemiyorum. Bu gece hiçbir yanlışlığa tahammülüm olamaz." Şahin Bey sessizliğini koruyordu. Bu sessizlikte Nemika'nın sabrı tükenecekti. Beklenen oldu ve Nemika kaldığı yerden devam etti. "Desteğinize ihtiyacım var. Eğer bu destek için benden beklediğiniz bir şey varsa ve onu benden isterseniz oturur düşünürüm. Belki onu size verebilirim de. Ama artık benden saygı bekleyemezsiniz. Şahin Bey, Nemika'nın vardığı sonucu aklından geçirmemişti. Şimdi kendi zihnindeki küçük tuzağı açıklamak istedi. Benim ziraatçı olduğumu biliyor muydun? Nemika şaşırdı. Hayır, hukuk okuduğunuzu biliyorum. Doğru. Hukuktan sonra ziraat mühendisliği okudum. Çünkü çocukluğumdan beri tabiata düşkündüm. Ağabeyim, sırdaşım olarak bütün sorumluluğumu yüklendi. Onun sayesinde okudum. Neyim varsa ona borçlu olduğumu biliyorum. Masanın üzerine koparılmış bir küçük dalı fırlattı. Hala da içimin en büyük heyecanları ağaçlardır, çiçeklerdir, böceklerdir. Nemika rahatlamış ama olanlara anlam verebilecek ipuçlarını yakalayamamıştı. Daha fazla zorlanmaya niyetli değildi. Lütfen ne demek istiyorsanız doğrudan söyleyin. Yormayın beni. Şahin Bey dalı Nemika'ya yaklaştırdı. Tekrar ağaçlara, çiçeklere, böceklere dönmek istiyorum. Sakin ve saygılı bir hayata yeniden başlamak istiyorum. Bu tuzakçı işlerden yoruldum. Nemika birden bu cümlenin yanlış anlaşılabilir bir tertip olduğunu düşündü. Bu tuzağa düşmeye niyetli değildi. Kendini güven altına alacak yolu gelirken düşünmüştü. Semih'le yaptığı konuşmadan hiçbir şeyi gizlemeyecekti. Olanları bütün ayrıntısıyla anlatmaya kararlıydı. Bugün Semih'le görüştüm. Ona imkanların değerini anlattım. Bir insanın heveslerini hedefe çevirmesinin dürüst ve cesur iradesinden söz ettim. Şahin Bey dinlediklerinden mutlu oldu. Sonunu merak ediyordu. Sonuç? Nemika hiçbir şeyi gizleyemezdi. Bunu dürüstlüğüne yakıştıramazdı. Bir küçük esef gülüşüyle cevapladı. Sanırım umutlandığınız kadar meselenin ciddiyetinde değil. Şahin Bey gerildi. Kendini tekrarladı. Sonuç, Nemika daima gerçeğin yanında olmuştu. Sözleri asıl gerçeği yansıtan yalınlık içindeydi. Sonuç basit, beni koynuna istedi. Şahin Bey, Nemika'nın dürüstlüğünden hoşlanıyordu. Bu gece bütün ayrıntısıyla öğrenebileceği bir görüşmenin faydası olmayacaktı. Ama Nemika'ya bir hayat dersi vermenin zamanı geldiğinde biliyordu. Hiçbir koşulda Semih'ten vazgeçmem imkansız. Nemika bu dersi daha önce almış olduğunu gösterdi. Biliyorum. Başka şansınız da yok zaten. Şahin Bey gerçekçi adamdı. Semih'e sahip çıkma kararlılığı ile işin gerçek niteliğini birbirinden ayıran ve ikisine de aynı ciddiyetle sahip çıkan disiplini seviyordu. Bunu hiçbir zaman ihmal etmemiş, hiçbir kırıcı tavır takınmadan işin üstesinden gelmişti. Masanın üzerine bıraktığı küçük dalı aldı. Nemika'ya doğru uzattı. Özenle inceleyen tavrını sürdürüyordu. Bu tavır Nemika'nın dikkatini yoğunlaştırmasına yönelikti. Görüyor musun? Tek bir tohum yok üzerinde. Çünkü ağaçlar bu bahçenin rahatlığına alıştılar. Yaşamaları için gerekli olanların hepsinin kendilerine zahmetsizce sağlandığını gördüler. Suyu, gübresi zamanında veriliyor. Kendilerinin hiçbir zahmet yüklenmelerine gerek yok. Bunun için çalışmıyorlar. Bu tembellikle ürün alınmaz. Nemika'nın dinleyişindeki hayreti gördü. Böyle bir noktaya getirmeyi kafasına koymuştu ve istediğini elde etmişti. Nemika olayların içindeydi. Onu oradan çekip çıkarmak istedi. 30 sene evvel Bodrum'da mandalina ağaçlarını baltalayan kadınlar görmüştüm. Anlayacağına ihtimal vermiyorum. Ama inan bana Nemika, ağaçların çığlıklarını duydum. Sanki doğum sancısı çekiyorlardı. Nemika'yı son birkaç cümleyle daha aydınlatıp konuşmayı sonuçlandırmak istedi. Sonra öğrendim ki buna korkutma diyorlarmış. Tembelliğe alışıp meyve vermeyen ağaçları uyarmak için birkaç balta darbesiyle içlerine kesilme korkusu yerleştiriyorlarmış. Nemika gülmeye başladı. Babam gibisiniz, dolambaçlı yoldan anlatıyorsunuz ama unutulmayacak izler bırakıyorsunuz. Şahin Bey vurucu hükmü söyledi. Bitkiler de insanlar gibidir. Nesillerini sürdürmek isterler, çiftleşirler ve ürün verirler. Göreceksin, bu akşam seyrettiğin ağaçlarda bu yıl mandalinadan geçilmeyecek. Çünkü içlerine can korkusu koydum. Küçük balta darbeleriyle korkuttum onları. Hayata yeniden sarılmalarını sağladım. Bu sarılış bol ve bereketli meyvelerle sonuçlanacak. Nemika Şahin Bey'in varmak istediği noktayı kavramış, ancak bu nokta hakkında tam emniyet içinde olamadığını hissetmişti. İşe tersinden yaklaşmayı uygun buldu. Semih'e baltayı ne zaman vuracaksınız? Şahin Bey güldü. Ben değil, sen vuracaksın. Nemika bir kahkaha koyuverdi. Ne tuhaf, Dün Cavidan'la beraberdim. Haldun'u bana bırak, Semih'i al diyordu. Şimdi sizinleyim ve bana Cavidan'ı bırak, Semih'i al diyorsunuz. Gülüşündeki zarafeti biraz daha sürdürdü. Artık hüküm zamanı gelmişti. Toy bir delikanlı, iki kadının kollarında çarmıha gireceksiniz, öyle mi? Şahin Bey soruyu duymamış gibi davrandı. Bilmek istediği bir şey vardı. Nemika'nın tavrını öğrenmek istiyordu. Karar? Nemika kararını vermişti. Semih beni ilgilendirmiyor. Karşımda siz ve Cavidan varsınız. Şahin Bey kendini tekrarladı. Karar? Nemika geriye yaslandı. Şahin Bey'in önüne koyduğu içkiyi sonuna kadar içti. Ceketini çıkardı. Omuzlarının güzelliğini ve dekoltesini teşhir etmekten mutlu oldu. Hasat vakti yalın ayak gelip mandalinaları toplayacağım. Siz sepeti tutacaksınız, ben içini dolduracağım. Birlikte yiyeceğiz. Şahin Bey Nemika'nın cevabından hoşlandı. Kurnaz kadın hem Semih'in macerasına sahip çıkacağını hem de gözünün Şahin'de olduğunu ince bir istekle anlatmıştı. Şahin Bey Nemika'nın ceketini tuttu, giymesine yardım etti. Dirseğinden tutarak bahçe kapısına kadar getirdi. Şoför arabanın kapısını açmış hazır bekliyordu. Nemika geriye döndü ve bahçenin rüzgarını derin bir nefes gibi içine çekti. Mandalinaların kokusu cesaretimi artırıyor. Şahin Bey Nemika'yı arabaya bindirdi. Nemika pencereyi açtı. Bu gece için size çok teşekkür ederim. Şahin Bey Nemika'nın elini tuttu. Ben de. Ve arkasından duygulu ve sakin bir dille bu teşekkürü ödüllendirdi. Biliyor musun Nemika? Seni çok arzuluyordum. Ama bana şimdi gelsen desteğimin karşılığını ödüyormuşsun sanacağım. Biraz övünür gibiydi. Ben hiçbir kadına bedel ödemedim. Nemika güldü. Artık arada bir samimiyet olmasının faydasına inanıyordu. Bu samimiyet içinde cevapladı. Sizin de talihiniz yokmuş. O da övünmenin bir ihtiyaç olduğunu fark etmişti. Ben de hayatımda hiçbir erkeğe desteğinin bedelini bedenimle ödemedim. Sahile biraz yukarıdan bakan lokantanın köşesindeki küçük masa donatılmıştı. Denizde sevimli kıpırtılarıyla bir Temmuz gecesinin ışıkları parlıyordu. Garsonlar Haldun'un gelişiyle birlikte en hakim noktaya yerleştirilmiş masanın koltuklarına küçük minderler koyarak kendilerine itibar ettiklerini göstermek istemişlerdi. Perize tam köşeye oturdu. Bir yandan siyah ve derin ufka uzanan küçük kıpırtılı dalgaları, öte yandan lokantadaki bütün insanları görebiliyordu. Haldun yanına oturmuş ve sevdalı bir cesaretle elini omzuna atıp kendine doğru çekmişti. Arzulu, hatta hırslı bir iştahla omuzlarını okşuyordu. Perize omuzlarını açmaktan hoşlanırdı. Elbisesinin geniş kavisli yakasını biraz aşağı çekerek omuzlarını açığa çıkarmış, boynundan göğüslerine uzanan o geniş ve sedef güzelliğe davetkar bir mana ve iştah katmıştı. Haldun bu manzaranın davetiyle cesaretlenmiş ve Perize'nin kulağına fısıldamıştı. Gözlerin seni ilk tattığım günden daha arzulu bakıyor. Perize utanmadı, başını da eğmedi. Haldun'un sık sık böyle hatırlatmalarında kendine gurur payı çıkaran bir tekrar ısrarı vardı. Duygulu bir akşamın heyecanlı bekleyişi her halinden belli oluyordu. Haldun Perize'yi daha da yanına çekti. Parmakları omzundan aşağı inmiş, boynunu ve göğüslerinin düzlüğünü okşuyordu. Perize tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Gerçekten içinde fırtınalar estiren o sevda yeniden boy göstermişti. Bir yanda duyguları henüz dengesine kavuşmamış bir adam vardı. Bu adamın hoyrat sevgisinden usanmış gibi içindeki bütün değerleri eliyle itiyordu. Öte yandan tenine her dokunuşta içinin küllerini alevlendiren o heyecana teslim olmaya can atıyordu. Kendini bu iki kefenin dirhemlerinde kantara vurdu. Tarttığı değerden utandı. Niye bu kadar dengesiz bir sevgiye düşkünüm ya Rabbi? Müfit karşılığındaki sandalyeye yaslanmış ve sırtını denize vermişti. Ne kimseyi görecek bir konumu ne de lokantada olanları gözleyebilmek imkanı vardı. Haldun ve Perize beraberliğini yakından seyreden bir imtiyazlı mevki kazanmış gibi kendini talihli sayıyordu. Bu talihi Haldun'a hissettirmeden Perize'nin gözlerinde gezdirip bir fırsat kapısının aralanmasını bekleyen sabır içinde gizliyordu. Bakışlarında tuzakçı kurnazlığın sinsi karanlığı vardı. Haldun yavaşça Perize'nin kulağına eğildi. Seni ne kadar arzuladığımı bilemezsin. Özlemin insanı böylesine yoldan çıkaracağını hiç düşünmemiştim. Perize böyle arzulu iltifatların kendisine sarsıntılar yaratacağını ve tekrar eski günlerdeki heyecanlı sevişmelere dönüştüreceğini kestirmişti. Bu müdahale umduğundan çabuk geldi. Haldun tekrar kendine çekti. Alnına küçük bir öpücük koyarak fısıldadı. Hayatımın hatırlanabilecek en lezzetli hatırası sensin. Perize iltifattan mutluydu. Kendini tahlil ediyor, bazen bir sevgi, bazen bir özlem ama her defasında bir alışkanlığın vücudunu hasretle sardığını biliyordu. Birden bir ürperiş içinde kaldığını hissetti. Haldun'un dediği lezzet bir öğleden sonrası yorgunluğuydu. Perize bu yorgun macera hissinden uzaklaşarak asıl gerçeğin hatıralarında arzulu olmak istemişti. Haldun'la ilk tanışmasını hatırlamış, bir sürü çapkın ve arzulu bakış arasında kendini en yakın bulduğu Haldun'u bir ılık nefes gibi içine çekmişti. Ertesi gün birlikte yemek için can atmış ve bir lokantanın kuytu köşesinde sürekli gözlerinin içine bakan adamın sakin sözlerinde hayatın lezzetlerini aramıştı. Bu lezzetlerin sanki bütün ihtişamıyla Haldun'da gizlendiğini keşfeden sevinçli bir genç kız gibi duygularını harekete geçirmiş, arzularına hız vermişti. Perize geçmişe döndü. İlk günün hatırası bütün gücüyle Perize'yi koynuna almıştı. Yaşanan olaylar hala o günün sıcaklığındaydı. Haldun Perize'yi evine getirmiş ve kapıdan içeri girince sert bir lisanla adeta görev vermişti. Ört şu perdeleri. Perize böyle heyecanlı ve sabırsız bir örtünmenin ne anlama geldiğini yorumlayacak noktada değildi. Haldun'un telaşlı haline biraz gülmüş, biraz da şaşırmıştı. Işıklar ne güzel, örtmeseniz olmaz mı? Haldun bütün evin perdelerini yavaş yavaş örtmüş ve Perize'ye sarılmıştı. Seni istiyorum. Umulmadık anların ve hareketlerin yarattığı kaçınılmaz endişe Perize'nin içinde birden hengameli bir titreyişle boy göstermişti. Henüz kendimi hazırlıklı hissetmiyorum. Haldun sinirlendi, sesi sertleşmişti. Bu yaşa kadar gelip de bir erkekle ilişkinin sınırlarında bu kadar tecrübesiz olmanı anlamıyorum. Perize'deki durgunluğu görünce biraz daha kurnaz bir soruyla fırsatı kaçırmak istemedi. Ben mi yanılıyorum, yoksa sen mi beni yanıltıyorsun? Perize direnişi sürdürmek istiyor ama hakkında verilmiş karardan da utanıyordu. Haldun biraz daha yüklenerek Perize'yi istediği kıvama getireceğini hissetmiş ve fırsatı kullanmak istemişti. Eğer bunlardan hoşlanmazsan ilişkimizi kesebiliriz. Perize ellerinin bomboş olduğunu hissetti. Şart mı bu? Haldun başını sallayarak bu sorunun olumlu cevabını tasdik ediyordu. Benim gibi birini kaybetmek isteyeceğine ihtimal vermiyorum. Perize hüzünlendi. Haldun'u kaybetmek istemediğini biliyordu. Haldun Perize'yi en can alıcı çizgide avuçlamış ve istediğini kendisine verecek noktaya kadar sıkmaya devam etmişti. Sert bir avucun parmakları Perize'nin canını yakıyor ve bu can yakış birlikte olmanın direnişini kırıyordu. Perize tükendiğini fark etti. Bir sıcak tahrik davetinin çemberine düştüğünü görüyor ama kendini sert bir direnişle karşı koymaya yönlendiremiyordu. Ya kendinde fark etmediği bir eksiklik ya da Haldun'a karşı kurtulamayacağı bir büyük hayranlık vardı. Hangisinin geçerli olduğunu ölçecek tecrübesi yoktu. Bu böbürlenmenin kaynağı acemiliğim ya da hayranlığım değil mi? Haldun için anlam taşıyan bir ayrım özelliği yoktu. Soruyu umursamadı. Masanın üzerindeki viski kadehini dikti. Bir kadehte doldurup Perize'ye verdi. İçmesinde ısrarlı oldu. Tam sigara yakacakken Perize içkiyi başına dikti. Kibriti üfledi. Haldun'u yatağa çekti. Gözleri tavandaydı. Tavan bomboş sallanan bir sarı ışıktı. Bu sarılık sınırsız bir boşluktan sarkıtılmış meşale gibi hafif rüzgarda sallanıyordu. Işık birdenbire çoğalmış. Sanki yüzlerce ampul daireler çiziyormuş gibi etrafını sarmaya başlamıştı. Sarı ışık birkaç kez sallandı ve durdu. Perize kendisini çocukken koşuştuğu buğday tarlalarındaymış gibi mutlu hissetti. Anlamını kavrayamadığı ilk hatıraların tazeliği hafızasında kaybolmamış, hepsi ilk günün izlenimleriyle yerinde kalmıştı. Kızıl kısrağı beyaz aygırın ahırına götürüyorlardı. Ardına takılmış mahalle köpekleriyle koşarak her zaman girdiği ahıra yöneldi. Beyaz aygır uzun süre bekletilmişliğin hırsını çıkaracak şekilde ön ayaklarını kızıl kısrağın sağrısına yerleştirdi. Kızıl kısrak istemediği şeye mecbur edilmişliğin sıkıntısıyla kaçabilecek yer arıyor, çaresiz kalışın tahammülüyle başını eğiyordu. Bu eğişte içtenliği fark edilen samimi bir utanç vardı. Perize'nin gözleri babasındaydı. Sakin bir bekleyiş içindeydi. Kızıl kısrak seyredenleri ürperten bir titreyişle başını kaldırdı. Çığlığa benzer bir kişnemeyle dikilendi. Daha fazlasına gücü yetmedi ve tekrar başını eğdi. Babası kızıl kısrağa yaklaşmış, mutlu bir evlat sevgisi tadar gibi kızıl kısrağın şakaklarını öpmüştü. Bu mutluluğu dillendiriyordu. Perizem. Perize bu isteksiz şahitliğin hücresinde yakalanmış gibi titredi. Babasının artık kızıl kısrağı değil, kendisini öptüğünü düşündü. ayıplı bir şey yapmışlığın utancıyla kaçıp kurtulmak istiyordu. Kendini tarlalara doğru atmak istedi. Mahallenin köpekleri ardındaydı. Birden düştü ve bir çığlıkta o yükseltti. Ah! Diz kapağının kanadını gördü. Sadece başını öne eğdi ve tekrar gerçek yaşamdaki yerine döndü. Kendisini Haldun'un kollarında ve istenen şeye varılmış olmanın nihayetinde hissetti. Haldun keyifli ve gururluydu. Gördün işte, ürkeceğin bir şey yokmuş. Yanı başındaki havluyu Perize'ye fırlattı. Temizlen. Perize banyoya girdi, suları açtı. Banyo perdesini örtmedi. Karşıdaki boy aynasında kendini seyretti. Bir şeyi yanlış yapmak ile yanlış birisiyle yapmak arasındaki farkı arıyordu. Yüzünün hiçbir çizgisinde yardımcı olacak iz yoktu. Üzerindeki ince fanila sular altında adeta tenine yapışmıştı. Hızla üstündekini çıkarıp banyo perdesini örttü. Alnını banyonun fayanslarına dayadı. Sular üzerine bir şelale gürlüğü gibi dökülüyordu. Yıkanmak için hiçbir harekette bulunmadı. Sadece tükürüp perdeyi açtı. Perize dışarıya çıktığında Haldun hazırlanmıştı. Gitmek üzereydi. Gazeteye yetişmem lazım. Kapıya doğru yürüdü. Masanın üzerinde yarım kalmış kadehi başına dikti. Cavidan gelmeden etrafı toplamayı unutma. Perize hayatın ilk darbesinde şaşkınlığın acısını tatmıştı. Bu yatağı ancak Cavidan'ın olmadığı zamanlarda ısıtacağını ilk günün sert deneyinde öğrenmişti. Verilen ve alınan değerlerin hiçbirini yaşamamış gibi ürkekleşmişti. Kaybedeceği korkusunun getirdiği ıstıraplı hayatı fark etmiş ve utanmıştı. Bu ıstırap bilinmeyen bir maceranın telkini gibi açık ve acıklıydı. Korkuyla sormak ihtiyacını duydu. Ne zaman görüşeceğiz? Haldun artık rahattı, giyinmiş gitmek üzereydi, kapıya yanaştı. Ararım seni. Perize birden Haldun'un silkelenmesiyle uyandı. O haşin el yine aynı arzulu şiddetle omuzlarına yapışmış ve kendine çekmişti. Hatıralar kayboldu. Perize tekrar sahil lokantasının verandasına döndü. Geçmişin hatırasından sıyrılmış ama rahatsızlığının yükünü omzundan atamamıştı. 3-5 delikanlı saz çalıyordu. Haldun'un işaretiyle masaya yanaştılar. Yanına bir keman yaklaşırken Haldun yüksek sesle Perize'yi silkeledi. Önüne bir kadeh viski sürdü. Haydi, bana gönlümüzün şarkısını oku. Perize kendisine uzatılan mikrofona yanaştı. Haldun'un varlığındaki değerleri hatırlayan inceliğinden mutlu olmuştu. O da Haldun'u mutlu etmek istedi. Şarkının derin hüznünde gerçek yaşamın teselli kabul etmeyen hırsını aradı. Yüzünü Haldun'a çevirdi. Aradığını buldu. Bu hüznün derinliğine gizlenmiş bir şehvetli zaman idrakini elinin tersiyle itti. Sesini yükseltti. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş. Rabbim yaratırken seni bir hayli özenmiş. Bütün gazino susmuş, dinleyenler adeta bir ilahi dinler gibi kendilerinden geçmişti. Şarkının derin bir özlemi dillendiren bölümündeki ah namelerine gelince sesinin ihtişamı duygularının gerçek iniltisine karışmış ve yepyeni bir musiki tarifi verir gibi coşmuştu.